Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Feyza Keli. Eserin adı Son Çağrı. Yazarı Erol Toy. Türü öykü. Cumhuriyet Kitapları 1. baskı Haziran 2011. ISBN numarası 978-605. Bu kitap 113 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 29 Eylül 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Erol Toy, Son Çağrı. Son Çağrı, iki köpek yavrusu arasında kurulan ölümsüz dostluğun öyküsüdür. Annesi ölünce aşçı Mehmet Usta'nın sahiplendiği Vilda'yla komşularının köpeğinin yavrusu Jolly bir arada büyürler. Mehmet Usta'nın ailesine sarsılmaz bir sevgi bağlılığıyla bağlanan iki köpek, birbirinden de hiç ayrılmamaktadır. Aradan yıllar geçer, Jolly ile Vilda büyür. İki köpek başlarına gelen birçok olaya karşın ölene kadar birbirlerinden ayrılmayacak, tanık olanlara parmak ısırtacak bir dostluk ve vefa örneği göstereceklerdir. Öksüz Enik. Aşçı Mustafa Usta, oğlu oldu kıvancıyla anahtarını sıktı. Sabahın alacakaranlığında dükkanının kapısını açtı, akşamdan kaynamaya bıraktığı paça tenceresine çarpmamak için gözlerini kıstı. El yordamıyla bulduğu kibriti yaktı, sarı alev işliğini aydınlatıverdi. Tencereyi maltızın üstünden indirdi, kestirmesini hazırlarken burnuna gelen kokuyla irkildi. İlk kaygısı pişirdiği çorbaya döndü, yaklaştı, kokladı. Taptazeydi. Düşüncesine güven geldi. Karpet lambasını kavradığı gibi dükkanın içindeki fare kapanlarını dolaştı. Ağır koku dalga dalga ciğerlerini dolduruyor, bir türlü kaynağını bulamıyordu. Bakındı, koklayarak dükkanını yeniden dolaştı. İçeride değil, kararıyla kapıya yöneldi. Koku daha bir artmıştı. Bir yakalarsam şu arsayı kirletenleri diye düşündü. Yapacağımı bilirim ben. Kokunun yerini bulmuştu sonunda. Yandaki arsadan geliyordu. İki günde bir kireç dökerek temizlediği için hemen tenekesini kavradı. Sabah sabah biraz kıvanalım dedik diye geçirdi içinden. Tam ortasına pislediler. Yahu burası aşçı dükkanı. Yanı başına pislerseniz ekmeğimizle oynarsınız. İnadına yapıyorlar pisler. Birini elime geçirmeliyim ki bakalım bir daha kimse gelip de buraya pisleyebiliyor mu? Bir elinde karpet lambası, bir elinde kireç tenekesi yıkıklığa daldı. Adımladıkça koku artıyor, kokuyu yön tutarak öfkeyle ilerliyordu. Birden durakladı, şaşkınlıkla baktı karşısındaki olaya. Oğlunu, işe gelirkenki sevincini düşündü bir an, öfkesinden utandı sanki. Büyülenmiş gibi dikilip kaldı, boylu boyunca devinimsiz uzanmış bir köpek ve mızıklayarak memesini çekiştiren eniğin olduğu yerde yoğunlaştırdı koku. Meğer buymuş, diye düşündü yeniden Mehmet Usta. Anası doğururken ölmüş olmalı, hiç de sezinlemedik. Ekmek istiyor fukara, yazık. İçinin derinlerinde bir sızı duydu, oğlu yeniden yanıp söndü bilincinde. Yaklaştı, mızıklayan eniği kocaman avucunun içine aldı, kireç tenekesine bırakarak kokladı. Leş kokusu sinmişti her yanına. Kim bilir kaç zamandır mızıklıyor buncağız diye düşündü. Yaşayacakmış, gel bakalım yavru. İlkin ananı gömelim de şu kokuyu dağıtalım. Neredeyse ilk müşteriler gelir. Madem bunca dayandın birkaç dakika daha dayan, gerisini kolaylarız. Döndü, dükkanın toprak tabanını düzenlerken kullandığı küreyi kavradı, bir çırpıda açtığı çukura gömdü leşi. Koku kesilivermişti. Eniğin mızıklamaları daha bir arttı sanki. Sürekli bağırıyor, sürekli anasının olduğu yere atılmak istiyordu. Kokusunu aldırmadan yeniden avucuna aldı Mehmet Usta. Ellerini yıkarken ıslak bir bezle bir güzel temizledi yavruyu. Birkaç kez kokladı. "Şimdi yavru," dedi sesli sesli, "şimdi sana süt kaynatırım. Ocağı bir yakayım. İçirmenin de bir yolunu bulurum. Neyleyeyim, benim memem yok." Gün ağır ağır açılmaya başladığında kırık bir kaseye koyduğu sütü üfledi. Üflediği anda ne yapacağını bilemedi. Enik süt içmeyi beceremiyordu. Temiz bezlerinden birini yırttı, buluşturdu, süte daldırarak eniğin ağzına verdi. Canlı bir şıpırtıyla yüzü ışıdı. Mehmet Usta'nın "Kerata," diye güldü sesli sesli. "Sütün tadını alınca ananın memesini aramıyorsun, değil mi?" Kapıdan giren gölgeyle başını kaldırdığında sevindi. Çırağı gelmişti. "Gel buraya," dedi gözlerini ovuşturan çocuğa. "Yaptığıma iyi bak." Çırak başını sallayarak sokuldu. Kocaman avuçtan fırlayan benekli başı görünce sevinçle aydınlandı yüzü. Çömeldiği yerden daha da yaklaşarak, "Bunu da nereden buldun usta?" "Arsadan. Anası ölmüş. Sen görmedin mi?" "Görmedim." "Bir daha işini safsama. Kaç kez söyledim sana. Sık sık arsaya bak diye." Buralarda kokudan durulmuyordu. Kim bilir öleli kaç gün oldu. "Yok usta, daha 2 gün önce baktım. Hatta yeniden kireç döktüm ya, biliyorsun." "Her gün bakacaksın, anladın mı? Bundan sonra kulağına küpe olsun. Şu eniye borçlu kal. Yoksa kulağını çekmiştim." "Bundan sonra her gün bakarım usta, baş üstüne." "İyi öyleyse. Al bakalım, biraz da sen besle. Ben de paçayı hazırlayayım. Neredeyse ilk müşteriler sökün eder." Bekir büyük bir ödül gibi kucakladı eniği. Vilda büyüyor. Mehmet Usta Bekir'i kapının önünde bulunca gülümsedi. Kara saçlarını okşayarak asma kilidi açtı. "Boşuna kaygılanıyorsun," dedi. "Karnı tok. Yerde buldu. Hiçbir şey olmaz." "Biliyorum usta," dedi Bekir. "Biliyorum ya, yine de gözüme uyku girmiyor." "İyi iyi. Hemen ocağı yak da sütünü kaynat. Seni gördü mü? Anasının kokusunu almış gibi kuyruk sallamaya başlıyor kerata." Bekir eli ayağına dolanarak maltıza kömür koydu. Akşamın közleriyle bir iki üfleyişte çatırdamaya başlayan ateş yanaklarına yansıdı. Vilda ayaklarının arasında dolanıyor, aç aç mızıklıyordu. Öyle ağlaşınca Bekir daha çok ivecenleşiyor, ne yapacağını büsbütün şaşırıyordu. Sütünü kaseden kaseye aktararak soğuttu. Yere koyup emzik olarak kullandığı beze uzanırken zıpladı. "Usta, usta," diye bağırdı. "Usta bak, sütü kendisi içiyor." Gördün mü Bekir, hayvan insandan yaman olmaya koşuldu. Tez zamanda kendi başını kurtardı mı yaşamak yasak. Yakındır, bize gereksinimi kalmaz. "Yok usta, Vilda çok akıllı bir enik. Görürsün bak, bizi bırakmaz." "Bırakır demedim ki hayoğul. Yağlı kapıyı kim bırakmış? Bizim elimize bakmaz." Bekir çömeldiği yerde eline değen ıslak bir şeyle ürktü. Bakındığında karnı doyan Vilda'nın elini yaladığını gördü. Zıpladı, parmağıyla eniği gösterirken gözlerinin bebeklerinde yıldızlar bal kıyarak, "Anladı usta," diye çığlığı bastı. "Anladı dediklerini, unutmayacağını belirtiyor, gördün mü?" "Hayvan bile ekmek yediği kapıyı tanıyor ha," diye güldü Mehmet Usta. Bekir'in sevincini daha da bir artıran gülüşüyle, "Bu fino milleti çok zeki zaten." Sözünü bitirmeden ayağına sürtünen eniye baktı. "Vay kerata, şuna da bak hele. Neredeyse ben bile inanacağım laftan anladığına." "Anlıyor usta." Diretmesiyle eğilip büküldü Bekir. "Anlıyor ki benden fazla." "Hah, işte burası doğru," diye makaraları salıverdi Mehmet Usta. Paçanın kestirmesini ağır ağır yüzüne yaydıktan sonra, "Hadi bakalım, sarımsakları ayıkla da gelene utançlı olmayalım." Bekir, yalın ayaklarının arasında fır dönen Vilda ile birlikte koşuyordu. Soğan, sarımsak sepetinin başına vardığında enik parmaklarının ucundaydı. Çöp tenekesinin yanına çömeldiğinde, dizlerinin arasında, ayıkladığı dişleri havana döküp tuzlandığında topuklarını yalıyordu. Ayakları gıdıklanan Bekir, bir yandan sarımsak ezerken bir yandan çalkalana çalkalana kahkahalar atıyordu. Mehmet Usta çırağının sevinçle işlenmesinden hoşnuttu. Sabah karanlığında uyuklamaya duran çocuğun kendisiyle yarışırcasına koşunmasını eniye bağlıyordu. Bağladıkça oynaşmasına göz yumuyordu. Bekir de Vilda dükkanın kıvancı olup çıkmışlardı. Müşteriler sökün etmeye başladıklarında her şey yerli yerlerine yerleştirilmişti. Bekir ayaklarının dibinde, Vilda masalarının arasında gidip geliyordu. Vilda'ya onlar da alışmışlardı. Ayaklarının altında dolan masa, pantolonlarının paçalarını çekiştirmesi bir eksiklik duyuyorlardı. Bulunuşunu, ilk beslenişini hepsi öğrenmişlerdi. Paçaları çekiştirdikçe ayaklarını kaçırıyorlar, parmaklarının ucuyla Mehmet Usta'yı göstererek ''Hoştu lan, bak anan ocak başında'' diye kovalıyorlardı. Ama gidip asılmasa hemen kaşlarını çatıyor, ''Senin köpek hasta Mehmet Usta'' kararıyla kestirip atıyorlardı. Bekir hasta lafını duydu mu ikircimleniyordu. Bakışlarıyla Vilda'yı arıyor, kuyruğunu salladığını görünce değin bakıyordu. Görünce yeniden işine dönüyor, boş tabakları toplayıp yıkıyordu. Vilda Mehmet Usta'nın ayakları dibine değilse Bekir'in yanına seyirtiyordu. Ocağın kıyısında büzülüp uyuduysa Bekir ayaklarında, ellerinde bir eksiklik duymaya başlıyordu hemen. Uyansa düşüncesiyle başını bulaşık ocağından çıkarıp bakıyor, gözleri Mehmet Usta'nın bakışlarıyla karşılaşınca kıpkırmızı kesiliyordu. Çünkü ustası kaç kez söylemişti, karnı doyduğu zaman uyumalı ki büyüsün. Bekir de biliyordu bunu, ne ki bir türlü kendine anlatamıyordu. Mehmet Usta öğle yemeğini savdı mı dükkanın dibine uykuya çekilirdi. Sandalyeleri karşılıklı dizerek tezgah taburesindeki minderini yastık yapar yatardı. O ara bir gelen olursa iş Sabri Kalfa ile Bekir'in üstüne kalırdı artık. Ve Bekir Kalfa'nın yerine geçmekten sevinçli dört dönerdi masaların arasında. Mehmet Usta kendi deyimiyle tahtı revanına uzanmıştı. İnce ince horluyor, ablak yüzü her horultuda şişip iniyordu. Pıtış pıtış dibe giden Vilda'nın ardınca seyirtti Bekir. Ustasını uyarırsa azarı o işitirdi. Engellemek için atıldığında masanın ayağına tosladı, gözlerinde şimşekler çakarak oturdu kaldı. Bir süre ne yapacağını bilemeden kirpiklerinde yakamozlanan daireciklere daldı. Bir öfke tırmandı kulaklarına. Kıpkırmızı kesildi, eliyle kafasını tutarak yerden kalktı. Vilda'yı aradığında bütün öfkesini yitirdi. Eliyle ağzını kapamasa kahkahası ustasını uyandıracaktı. Vilda nasıl etmişse etmiş, sandalyeyi zıplayarak ustanın kocaman göbeğinin üstüne kıvrılıp yatmıştı. Usta nefeslendikçe Vilda bir yumak kıl, bir tutam pamuk benzeri inip çıkıyordu. Eli ağzında ayak parmağının ucuna basarak Kalfa'ya yanaştı. Parmağının ucuyla görünümü işaret ettikten sonra kendini dışarı attı. Patlayan kahkahasından ürkerek sağa sola bakındı. Kimse duymadı derken Kalfa yanında bitti. Gözlerinin yarısı kıkır kıkır, yarısı katır kuturdu. Bir yanıyla gülerken bir yanıyla ''Sen mi koydun?'' sorusu ürküttü Bekir'i. ''Yoo'' dedi İvecan. ''Kendi çıktı.'' ''Bak bücüre'' diye bağışlayıverdi Kalfa. Sonra yeniden bulutlandı bakışları. ''Uyanmadan inmezse ustaya ne diyeceğiz?'' ''Vallahi kendi çıktı.'' ''Anladık. Usta kızarsa, koskoca herifler bir eniye sahip olamadınız derse.'' ''Az daha masayı deviriyordum ağabey'' dedi Bekir eliyle kafasını ovuşturarak. Tutamadım ki. Bir an gidip almayı düşündüler. Sonra uyarmak çekincesiyle gözetlemeye başladılar. Ola ki kendiliğinden iner usta uyanmadan. İnmedi. Mehmet Usta uykusunu aldığında göbeğinin üstünde bir sıcaklık duydu. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra elini uzatmasıyla irkilip doğrulması bir oldu. Bu da ne? Sorusunu mızıklamalarıyla Vilda yanıtladı. Kalfasıyla çırağının gülmekle korku arasında gidip geldiklerini görünce avuçladı Vilda'yı. Kerata dedi okşayarak. Rahat yatağı bulunca kendinden geçiyorsun, öyle mi? Bu iş böyle yürümez. Ama biliyor musun? Öğlenleri ya biz terk edeceğiz dükkanı ya sen. Şurada bir şekerlemik uykumuz vardı. Rahat vermezsen külahları değişiriz. Ense derisinden yakalayarak usullacık yere bıraktı. Elini yüzünü yıkadı muslukta. Bekir kahvesini söylemeyi seyirtirken Vilda da ardından koştu. Bir süre arkalarından baktı, başını salladı. Artık bunu eve götürmeleri, buraları karıştırmaya başladı dedi. Bir dostluğun başlangıcı. Vilda yemeğine yanaşırken hırladı. Sonra kuyruğunu sallamaya başladı. Sokak kapısı açık kalmış, komşunun en iyi aralıktan içeri dalmıştı. Mestan Usta, Mehmet Usta'nın ev komşusuydu. Tazı kırması köpeği Poli eniklemiş, yavrular kapışılmıştı. En küçüğünü bir türlü verememişti Mestan Usta. Daha yeni sütten kesiliyordu. Sokak kapısını açık görünce çıkmış, komşunun evine dalıvermişti. Vilda yanı başında bir başka enik görünce şaşırdı. Kendisiyle birlikte yemeğine ortak olunması ilkin öfkelendirdi onu. Sonra kuyruklarını sallayıp birbirlerini koklayarak anlaştılar. Anası eniğini çağırdığı zaman yanıt alamadı. Havladı, zincirini kanırttı. Bir türlü Vilda'dan ayrılmıyordu tazı kırması. Mercan Usta eve geldiğinde aramaya başladı. Kucaklayıp götürdü eniği, Poli. Eniğini ayaklarının dibinde görünce mızıklandı. Mestan Usta'nın elini yalayarak yere uzandı eniğin emmemesi için. Yanaşmadı enik. Vilda'nın yemeğine ortak olunca karnı doymuştu. Sabahleyin kapı açılır açılmaz fırladı evinden. Vilda bulup yitirdiği arkadaşı için mızıklanıyordu. Önüne konulan süt olduğu gibi duruyor, bir türlü sunmuyordu. Mehmet Usta'nın kapısı aralanır aralanmaz, tazı kırması bahçeye daldı, Vilda kuyruğunu sallıyor, sevinç mızıklamalarıyla ortalığı inletiyordu. Birlikte sundular süt tasına. Şapur şupur karınlarını doyurduktan sonra boğuşmaya başladılar. Akşama değin bahçenin altını üstüne getirdiler. Zıplıyor, sarılıyor, koklaşıyor ve hırlaşıyorlardı. Ama birbirlerinden bir adım bile ayrılmıyorlardı. Mestan Usta kapıyı çaldığında iki enik de kuytuda burun buruna yatıyorlardı. Tuttu, yavruyu yeniden evine götürürken, "Tasma takacağım," dedi Mestan Usta. "Sizi rahatsız ediyor." "Hiç bile değil," diye mi yanıtladı Mehmet Usta'nın anası. "Bir görsen Mestan oğlum, alt alta üst üste boğuşmalarını bir görsen kardeş sanırsın. Pek sevdiler birbirlerini. Hani bana kalsa dursun diyeceğim. Mehmet'imi bilirsin. Danışmadan iş gördük sanır da göğe çıkar." "Bildiğinden çekinirim ana," dedi Mestan. "Huysuzluğuna bir gerekçe olmasın. Sizden enik esirgediğimi sanmayın. İstiyorsa kendi söylesin." "Hele bir anlatalım," dedi Mehmet Usta'nın annesi. "Sanırım isteklenir. Kimseye söz verme, olur mu?" "Söz sizin. Yeter ki alacak olun." Oğlu geldiğinde nasıl söyleyeceğini düşünmeye durdu yaşlı kadın. Sonunda bir karara vardı. Yemeğini yedikten sonra kahvesini içerken, "Mehmet," diye söze girdi. "Yarın öğleden sonra eve gel." "Bir şey mi var ana?" "Gel de gör bakalım." Oğlu kucağında olmasa kuşkulanacaktı Mehmet Usta. Görmesini istediği şeyi araştırmak istedi bir an. Oğlunu severken unutuverdi. Yorgunluk bastırdığından da araştırmadan yattı. Öğle işlerini savıp sandalyelerini hazırlarken anımsadı annesinin çağırdığını. Önlüğünü çıkardı, kollarını indirdi. Evine vardığında kafasının içinde sorular yığılmıştı. Avluya girer girmez durakladı. Vilda tazı kırmasıyla coşku içinde bahçeyi dolanıyordu. Anasının kucağında top gibi duran oğlu yumuk elleriyle onları yakalama hevesinde gözleri fıldır fıldır enikleri izliyordu. Bağdaş kurup oturdu, uykusu dağılıvermişti. Daha ağzını açmasına kalmadan, "Mestan'ın en iyi," dedi anası, "kendiliğinden gelip sahiplendi. Seninki de özlem duyarmış meğer. Akşam götürdüğünde mestan sabaha kadar mızıklıyor. Siz yukarıda yattığınızdan duymuyorsunuz besbelli. Mestan usta verse kalsın derim. Vermiyor. Kaç kişiler istedi. Olmazlandı. Komşu hakkı, kardeş hakkı gibidir oğul. Bir söyle istersen. Mehmet usta başıyla olurlanırken eniklere dalıp gitmişti. Biri alacalı, topacık bir fino, biri ince uzun, kahverengi bir tazı kırması yumak yumak oynaşıyordu. Garip diye düşündü Mehmet usta. Anasına baktı. Madem kendiliğinden gelmiş kalsın, bizim kırıntılar daha çok köpek besler. İkisi birden eğilmiş Mehmet usta'nın önünde dikilerek kuyruklarını sallıyorlardı. Vilda tırmanıp kucağına çöreklenince tazı kırması da onu izledi. Mehmet usta parmaklarının ucuyla yumuşak tüylerini okşadı bir zaman. Çığlık çığlığa olanları izleyen oğlunu kucakladı. Eniklerin yumuk parmakları yalayışını seyretti. Sonra bebeği karısına, köpekleri yere bıraktı, doğruldu, hiç vazgeçmediği öğle uykusunu ardında unutarak çarşıya yöneldi. Anasının yanında zapt edemedim keratayı dedi Mestan Usta. Kendi başını kendi bağlamış, enik senindir. Adını Jolly koymuştum, istersen şimdiden değiştir. Güzel koymuşsun ustacığım, sağ ol, yarın öğle yemeği benden. Hayvanları sevdiğini bilmezdim. Yetim öyle hoşnuttu ki ustacığım dedi Mehmet Usta. Sevmeye başladım. Desene yaşadılar. Kemiğin hasını yalayacaklar. Aferin onlara. Mehmet Usta ellerini ovuşturarak dükkanına girdi. Akşam yemeği hazırlanırken sıyırdığı parça etleri ayırmaya başladı. Et yiyecekler diye düşündü. Hem de kaynatıp vereceğim. Böylelikle tehlikeden korunurlar. Hele bir dişlensinler iyice, kemiği de kaynatır veririm. Zaten kaynamışı var, hem de yumuşacık. Bekir yeni bir iş bulmuştu. Her sabah sıyrılan et parçalarını kaynatıyordu. Çukur tabaklardan birinin içine koyduğu parçaları doğru ustasının evine götürüyordu. Vilda ile Jolly, Bekir'in kokusunu aldılar mı mızık mızık kapının dibine sokulup kuyruk sallamaya başlıyorlardı. Kapı açılır açılmaz biri dizine biri ayağına saldırıyor, paçasından çekiştirerek yemek kaplarının yanına kadar sürüklüyorlardı. Bekir uzun uzun yiyişlerine, hemen ardından oynaşmaya geçişlerine bakıyor, çevresinde kimse yoksa onlarla boğuşmaya girişiyordu. Sonra yanakları al al, yüzü ter içinde dükkanı anımsıyor, kaygılı İvecan kapıya seyirtiyordu. Jolly ile Vilda, Bekir'in koşuşturduğunu görünce köşe başına değin ardından gidiyorlardı. Döndüklerinde Mehmet Usta'nın oğlu, dışarıdaysa hemen onun üstüne saldırıyorlardı. Bebek yenice yürümeye başlamıştı, onlar üstüne atılınca yıkılıyor, hemen oyuna katılmaya alıştığından kollarının arasına alıp sıkıyordu köpeklerini. Çevresinde dolandıklarında emeklemeyi yeğliyor, biri altından, biri üstünden atlıyor, omuzuna, sırtına tırmanarak yeniden yıkıyorlardı. Köpeklerin coşkusu bebeğin gülücüklerine karıştıkça, oğlunu korumak isteyen ana, yüreği tir tir başlarında bekliyordu. Hepsi kendi eliyle yetiştirdiğinden, oğlu bunalmadıkça oyunlarını engellemiyordu. Engellemeye kalkıştığında, oğlu öyle bir çığlık basıyordu ki, vazgeçiyordu zaten. Birinci ayrımın sonu sayfa 32.